Ayaşlı ile kiracıları. Memduh Şevket Esendal.
Ayrım 22.
İstasyondaki deposunda kok kömürü bulunduruyor. Şehirdeki dükkanında kesilmiş odun mangal kömürü satıyor. Geceleri de Şefik Bey ile sarhoşluk hovardalık etmeye yetişiyordu. Öyle sanıyorum ki Zinet'le de araları kötü değildi. Zinet'e de söyledim. Yeni aşığını tebrik ederim, kutlu olsun dedim. Kimmiş o yeni aşığım dedi. İffet Hanım'la ortak oluyorsunuz ya dedim. Aman ne kötü heriftir sen bilsen dedi. Ben onun karısı olsaydım bir gün çekip oturmazdım. Hani İffet Hanım'a sırasında kabahat buluyoruz ya, vallahi haksızdır. Böyle kacısı olan kadın ne yapsa ona helaldir. Adam mı? O kadından anlamaz. Zinet bunları söyledi ya, hemen inanmakta biraz alıklık olur. Çünkü ben Zinet'i tanırım. Paraya hiç yüzü yoktur. Hem söylenir hem yapar. O halde olmalıydı ki hoşuna gitmeyen bir iş oldu mu vursun tekmeyi aksın gitsin. Ben Zinet'i pek söyletmek istemedim. Çünkü keyfim yerinde değildi. Biraz sıkıştırsaydım ondan her şeyi öğrenirdim. Bir gece de ben Şefik Bey ile Abdülkerim'i gördüm. Gece yarısından sonra Fahri'den geliyordum. Emniyet pazarının önünde ikisi durmuş konuşuyorlardı. İçmişlerdi. Yanlarına sokulunca ikisi birden ilkediler. Beni başlarından salmak istediler. Hadi yürüyün bakalım eve gitmiyor musunuz? Dedim. Şefik Bey ısık surat. Bizim işimiz var dedi. Bu saatte iş olur mu? En kötü işlerim bile saati geçti. Abdülkerim sırıttı. Şefik gene bizim azıcık işimiz var dedi. Anladım canım dalganız olduğu meydanda. Bırakın da eve gidelim diyorum. Sen git biz geliriz. Bıraktım yürüdüm. Bölüm 29, sayfa 203. Benim yaşayışım gün geçtikçe tatsızlaşıyor. Ne ben kimseyi seviyorum ne kimse beni arıyor. Kendimi avutacak bir turam bile yok. Günlerim evle banka, Atlas lokantası arasında geçiyor. Evde bulundukça polis romanları okuyorum. Yazılacak, okunacak şeylerim var. Hepsi duruyor. Boş, tatsız günler geçip duruyor. Ara sıra Fahri beni arar. Telefon. Yahu, nerelerdesin? Hasta mısın? Sağ mısın? İçim sıkılıyor. Elbette sıkılır. Adam yüzü gördüğün yok ki. Ben adam yüzü de görmek istemiyorum. Yabanileştin mi? Ha. Yazık oldu. İyi adamdın. Bana bak, bu akşam bankada beni bekle. Seni bankadan alıp bize getireceğim. Ben gelecek olunca yolu bilirim. İyi ya, kendin gel. Ben yorgunum, yorgun, anlamadın mı? Gönlüm bomboş. Kabahat kimde? Evlenmekle kredisi edeceksen telefonu kaparım. Evine de gelmem. Gördün mü ya iki gözüm? Böyle bir adamın gönlü dolar mı? Neyse gel, sen evlenmekle kredisi etmem. Bakalım dedim. Gel, rica ederim, dersizlik etme. Doğrusu da gitmek istemiyordum. Bilmem, böyle bir kırgınlığım var. Her yer bana boş ve hüzünlü geliyor. Yeryüzü bana eskimiş görünüyor. Her yeri toz kaplamış. Bundan evvel özenip yazmaya başladığım bir eserin müsveddeleri de masanın üstünde tozlanıyor. Sevmek, sevilmek de boş. İnsan korkunç bir yalnızlık içindedir. Kimsenin ne düşündüğünü bilemezsiniz. Bu yalnızlığı ben her zaman duymam. Kendim tatsız yaşıyorum. Yanımdakiler için de tatsız oluyorum. Fahri'nin evine gitmek istemiyordum ama bankadan çıkınca ayaklarım beni sürükledi. Çünkü kendisini severim. Bugünlerde de benimle yapılacak işleri olduğunu sanıyorum. Gittim. Salonu kalabalıktı. Bizim müdür, karısı, Melek Hanım, hastane başhekimi, karısı, güveyleri, bir iki genç doktor, Atıf Bey adında bir diş hekimi ile güzel kadın oradaydılar. Ben çoktan müdürün evine uğramadığım için karısı beni görünce sitem edecek sanıyordum. Etmedi. O bana taziyet için kendini borçlu sanıyormuş. Hasan Bey'i hiç görmediğini, kimsesiz kalan kızına bir kere olsun gidemediğini söyledikten sonra Fahri Bey'in anlattığına bakılırsak çok kibar bir kızcağızmış dedi. Ne yapıyor şimdi zavallı? Bilmem dedim, gitti. Bir daha da bir şey yazmadı. Siz de mi yazmadınız? Yazmadım demek ağırıma geldi. Kendisine dargınım gitme dedim de beni bıraktı diyemezdim. Bizim orada banka memuru arkadaşa yazdım. Daha bir haber alamadım dedim. Müdürüm karısı sesini çıkarmadı. Bana öyle geldi ki beni çok duygusuz ve kayıtsız buldu. Kendini iş edip de Hasan Bey için ona söylediği sözlere ve Hasan Bey'in kızına gösterdiği alakaya benim kıymet vermediğimi sandı. Ona her şeye olduğu gibi anlatamam. Selime'yi alıkoymak istemediğimi, onun kalmadığını, beni bırakıp gittiğini, ona dargın olduğumu, gitti gideli bir mektup yazıp yollamadığını söyleyemedik. Ben haksız mıyım? Bunlar olduğu gibi anlatsam müdürün karısı bana hak vermez mi? O beni bırakıp gittikten sonra yine bir mektup yazmalı, gene ben yalvarmalı mıyım? Seni istesem orada kalırdım. Benim yakamı niye bırakmıyorsun demez mi? Oradaki arkadaşa yazdım dedim. Yalan, yazmadım. Niçin yazmadım? Çünkü oraya vardığını bildirir bir mektup olsun yollamadı. Yol bu değil miydi? Beni istemiyorsa gene istemesin. Selime bunları bilmez kadın değil ki. Bunları müdürün karısı bilmez. Yalnız ne var ki babasını kaybetmiş. Kendisini şaşırmış bir kimsesiz kızıdır. Onun eksik yaptığı işleri aldırmayarak ve Hasan Bey'in toprağını sayarak hiç olmazsa oradaki banka memuru arkadaşa bir mektup yazar. Selime'den haber sorabilirdim. Bugün de sormak gene doğrudur. Onu düşünürse düşünsün. Yalvarıyor desin. Yakamı bırakmıyor desin. Ne beğenirse desin. İstiyorum da hiç olmazsa bir arkadaş gibi mektuplaşacak. Onun işlerine bakacak. Ona elinden gelen yardımı edecek. Sevimli bir kadın arkadaşım olduğunu istiyorum. Selime niçin böyle olmadı? Birini mi seviyor? Sevse de bizi bu kadar yakadan atacak ne vardı? Ancak bunlara bırakmayıp gene bir mektup yazılabilir. Ona bir mektup yazayım. Ben bu akşam yazayım. Postaya yetişir. Yalnız kendisine yazmam. Yine bizim oradaki arkadaşa yazarım. Evet, kendisine yazmam. Fahriye, yavrum ben gidiyorum dedim. Fahriye bir şeye canım sıkıldı sandı. Ne oldu dur bakalım. Hiçbir şey olmadı. Birine bir mektup yazacaktım unuttum. Şimdi gider yazarım gene postaya yetişir. Niçin burada yazmıyorsun? Bilmem. Git şu odaya gir. Bak burada her şey var. Mektubu da ver. Fethullah'a götürür. Mektupta kendisine söylemeyerek Selime Hanım'ın nasıl yaşadığını, ne halde olduğunu bana bildirmesini arkadaşa yazdım. Buradan gitti gideri hiçbir haberini almadığımızı da ilave ettim. Benim günlerden beri çektiğim iç sıkıntıları sanki bu mektubu yazmamaktan ileri geliyormuş. Birdenbire kendimi şen, hafiflemiş, iyileşmiş buldum. Bu mektubu yazmak için askın suratla girdiğim yazı odasından içim gülerek çıktım. Salonda bir köşede popera oynuyorlardı. İki doktorla yeşiller giymiş bir hanım da radyoyu karıştırıyorlar. Melek Hanım evin hanımı olmuş, misafirleri ağırlıyor. Hizmet eden uşağa emirler veriyor. Baktım, hoşuma gitti. Fahri seni evlendireceğim diye kendi evleniyor. Kız kendini ona mal etmiş, fena da olmamış. Artık Fahri evlenmiş sayılır. Yanımda kırmızılar giymiş genç bir kız oturuyor. Benimle konuşmak istiyordu. Ev sahipleri misafirlerini tanıştırmakta pek kayıtsız olduklarından ben kendimi kıza tanıttım, konuşmaya başladık. Bu hanım oradaki genç doktorlardan birinin kardeşiymiş. Demiryolu istasyon memurlarından olan bir başka kardeşiyle yakın zamana kadar Konya istasyonunda oturuyormuş. Şimdi kardeşini yeni açılan yollardan birinde bir istasyona kaldırmışlar. Bu hanım oraya gitmeden evvel hem bu doktor kardeşini hem buradaki dostlarını görmeye gelmiş. Birkaç gün kalıp gidecekmiş. Bunları kendisinden öğrendikten sonra sordum. Nasıldır istasyonlarda yaşayış? Sıkıntılıdır ama işte güçle geçer dedi. Bozkırlar ortasında bir istasyonda memur olsam, bu hanım da benim karım olsa diye düşündüm. Hoşuma gitti. Kadın olur ki yalnızlıkta sevinir. Burnuma kırların kokusu geldi. Güzün ovalarda esen rüzgarlar kuru ot kokuları getirir. Bir kadın kırların o esmer renkleri üstünde ne canlı durur. Ben viske kokan, radyosu öten, dans edilen, bol ışıklı bir salonda bu hanımı sevmek istemem. Kır ortasında yapayalnız bekleyen istasyonları ben çok severim, dedim. Alıştık da şimdi bana da iyi geliyor, dedi. İnsanın kafa dengi bir kocası, yahut karısı olmalı. Olması olmaz mı? Olabilir ama olması hoştur. Kırların sessizliğinden kaçar, birbirine sokulurlar. Kız güldü. O da olabilir, dedi. Benim çocukluğum kırlarda geçti. Oraların tadını bilirim. Kırda büyümüş adamlara hiç benzemiyorsunuz. Öyle. Bu şehirler, şehircikler beni bozdu. Kırda büyümüş insanlar bu sizin düşündüklerinizi düşünmezler. Şehirler insanları rahatsız eder. Burada mı? Bilmem. Gönül rahatsızlığı. Burada rahatsızlıkların nedenleri geldikleri pek belli olmaz. Siz şehirleri sevmiyorsunuz galiba. Bilmem gün oluyor ki ne şehri seviyorum ne köyleri. Fahri yanımıza geldi. Bana bak sakın bu hanıma gönül vereyim deme nişanlısı var dedi. Gönül vermek yahut gönül vermemek benim elimde mi? Senin elinde oldu mu? Ne demek? Sanki birine gönül vermişim gibi söylüyorsun dedi. Bu hanımın yanında gevezelik ederim diye de korktu. El ayak çekilsin de konuşuruz dedim. Fahri gülümsedi. Suratsızlığın geçsin de her ne saçma söylersen ben katlanırım, dedi. O sırada Melek Hanım çağırmıştı. Ondan yana gitti. Arkasından baktım. Doktor, sizin çok yakın arkadaşınız olmalı. Öyledir. Hemen çocukluktan beri arkadaşız. Beni evlendirmeye çalışıyordu. Şimdi ben onu evlendireyim de anlasın. Siz evlenmek istemiyor musunuz? İstiyorum ama ilkin bir evlenecek hanım bulmak ister. Kolay mı? Siz kiminle evleniyorsunuz? Bir istasyon memuru. Oh ne iyi. Yalnızlık içinde bir istasyon. Sanki yeryüzünde ikiniz yalnız kalmışsınız. Gece sabaha kadar kalkıp tereyağlı ekmek ve çay içmek. Dışarıda kar. Çaylıkta kaynayan suyun dumanları çıkar. Yaz günü ikindi üstü yerlere bir hüzün çöker. İnsan dalgınlaşır. Gözleri dalar. Bir kuru kengelin dikenli başını salladığına bakar. Kalırsınız. Ne iyidir. Siz buraları seversiniz demek. Ben her şeyi severim ama eğer birini seversem kime? Kim olduğunu bilmem. Bir kadını, bir hanımı. O hanım yok mu? Yok. Demek siz şimdi kimseyi sevmiyorsunuz. Sevmiyorum. Sevmediğim için de hiçbir şey sevmiyorum. Şimdi ikinci zamanlarını tereyağlı ekmeği severim diyordunuz. Ben sizin hesabınıza düşünüp söyledim. Benim sizin gibi bir sevdiğim olsa o zaman tereyağlı ekmeği de severim. Ben tereyağlı ekmekten hoşlanmam. Ben misal söyledim. Onu sevmezsiniz de ona benzer başka bir şey seversiniz. Mesela ne bileyim ben soğuk hindi budu. Efendim yahut sevdiğiniz neyi severse. Onu sevdiğinden bana ne? Oo, ben yemeyeyim o yesin. O yerse size süt olur. Melek Hanım yanımıza sokuldu. Kırmızılı Hanım'a çay almadınız efendim. Aldım, teşekkür ederim. Bana siz çay almadınız. İçtim. Viski? Sizin gibi hanımın elinden içilmez mi? Çok teşekkür ederim. Bana teşekkür edecek o zaman da gelecek. Ne gibi? Bu gece Fahri ile konuşayım sonra söylerim. Anlamadım dedi ama anladı. Bölüm 30, sayfa 210. Herkes çekip gittikten sonra Fahri'ye "Yavrum bu iş olmuş" dedim. "Şimdi yalnız kızı istemek kalıyor ki onu da yarın ben yaparım." Fahri yüzüme baktı. "Sen neler söylüyorsun?" dedi. "Ağız yapma kızlarım, adam gibi konuşalım." "Oğlum deli olma, ben daha evlenmeye karar vermiş değilim. Düşünüp taşınalım, yangından mal kaçırmıyoruz ya." "Evlenmeye karar vermeyen herif elin kızını evine alıp da herkese karım olacak diye tanıtmaz, anladın mı? Kız kendini bu evde ev hanım sayacak kadar burasını benimsesin. Her gün ya sen orada ya onlar burada, sonra ne olur? Fahri Bey evlenmeye karar vermemiş. Olur mu böyle maskaralık? Ben yarın kızı gider isterim. Bitti. Zayıf bir viski getir. İçme. Şimdi yemek yiyeceğiz. Getir sen getir. Ben ona umduracak hiçbir söz söylemedim. Gidip geldimse evlerinin hekimiyim. Sen yalnız onların mı hekimi misin? Başka müşterilerin yok mu? Niçin onlara gidip gelmiyorsun? Bana bak, sen bu kızı almazsan boş yere yerin evladının adını çıkarmış olursun. İşte bu kadar. İşte öyle acıklı şekle sokma. Otur da konuşalım. Ben kızı almam demiyorum, düşünelim diyorum. Düşünmek de istemez misin? Ne düşüneceksin ben anlamıyorum. Sen bu kızı sevmiyor musun? Bilmem. Nasıl bilmem yahu, seviyorsun, bayılıyorsun, ölüyorsun. Yoksa farkında değil misin? Bunun düşünecek nesi var? Bakalım kız beni seviyor mu? Bu düşünülmez mi? Düşünülmez ya. Sevmeyen hanım gelip de babasının evi gibi ortalıkta dolaşıp hizmet etmez. Utanmasa ben de burada kalayım. Siz elinize gidin diyecek. İş buraya geldikten sonra düşünülmez. Kız istenir. Onlar da verirler. Ya vermezlerse, ya verirler de kıza sormazlarsa? Oğlum aşk seni sersem etti. Kıza sormaz olurlar mı? Ne zamandayız? Hem sormak ister mi? Kızın gözlerinden sevinç akıyor. Senin galiba nezlen var. Burnun koku almıyor. Bana bak, çok gevezeliğe lüzum yok. Benim yazım var. Gideceğim. Yarın da kızı istiyorum. Artık sen istediğini söyle. Yarın isteme, anladın mı? Yarın bir daha konuşalım. Öbür gün istersin ha. Olur mu? Söyle, olur mu? Olur dedim. Ertesi günü öğleye doğru bankada oturuyordum. Telefon. Fahri. Ben mi geleyim, sen mi gelirsin? İş oldu dedim. Müdüre söyledim ve resmen kızı istedim. Hey Allah cezanı vermesin. Müdür ne dedi? Biraz geç kaldı dedi. Yalan. Çocuk musun? Şimdi ne olacak? Evde konuşacaklar, bize de haber verecekler. Biz bir kere kızın kendine sorup sonra istemeliydik. Hadi canım, sen de işin yok mu? Fahri ile bu kız Bu konuşmamızdan sonra müdürün yanına gittim. Odasında yalnızdı, yazı yazıyordu. Beni görünce bir söz söylemek için geldiğimi anladı. Bana karşısındaki sandalyeyi göstererek "Buyurun," dedi. Sigara verdi. "Bizim Fahri elbette anladınız, çok insan çocuktur," dedim. Müdür bir saniye gözlerimin içine baktıktan sonra "Hı, anlıyorum galiba." Kimsesi de yoktur. Anladım, çok güzel. Nasıl yapalım? Bilmem hanımefendi, siz bilirsiniz. Olur, ben sorar size haber veririm. Teşekkür ederim.
Ayrım sonu.